Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. Ayrım. Bölüm 9. Eve bir ekip çağırdı ve arama yapıldı. Herhangi bir yasa dışı kimyasal madde çıkmaması Eve'i şaşırttı. Hastings'i arada sırada da olsa zoner kullanan bir tip olarak düşünmüştü ama her yer temizdi. Ne dairesinde, ne stüdyoda, ne de araçlarında Rachel Howard üzerinde kullanılan uyuşturuculardan eser bile yoktu. Stüdyodaki makyaj ve aksesuar çantasında birçok Barrymore ürünü vardı. Poz verdirirken Rachel'da kullanılan bazı ürünlerle eşleşenler de mevcuttu. Eve, Hastings'i o kocaman elleriyle kızın dudaklarını boyarken, göz kapaklarına far sürerken hayal etmeye çalıştı. Rachel'ın ölüm portresinde kullanılan sandalyeye benzeyen bir şey de yoktu mekanda. Ama büyük bir makara tel kablo buldular. Kablo ve makyaj malzemeleri delil torbalarına koyulurken ve Eve makbuzu uzatırken Hastings'ten herhangi bir itiraz yükselmedi. Delil bölümündeki iplikçiklerle karşılaştırma yapılması için örnekler alma işini olay yeri inceleme ekibine ve laboratuvar teknisyenlerine bırakan Eve, devasa fotoğraf dosyalarına odaklandı. Odaklanmanın bir bölümünü de diskleri tarayan McNabb'in ensesinde solumak oluşturuyordu. Teğmen, McNabb savunmaya geçerek kemikli omuzlarını kaldırdı. Bu adamın dosyalarında on binlerce görüntü var. Hepsini taramam ve kurbanın yüzüyle eşleştirmem zaman alacak. Eğer buradaysa tabii. Burada, kızı tanıyordu. Pekala ama McNabb başını çevirdiğinde Eve'le burun buruna gelerek irkildi. Çalışmak için biraz alana ihtiyacım olabilir. Eve, kaşlarını çatarak bilgisayar ekranına baktı. Ekranın yarısında Rachel'ın gülümseyen yüzü, diğerinde ise çok hızla geçip duran başka suratlar vardı. Er ya da geç fotoğraflardan biri duracaktı. Eve bunu biliyordu. Duracaktı ve Rachel'ın bir fotoğrafını daha göreceklerdi. Bütün işi bilgisayar yapıyor zaten. Tüm saygımla itiraz ediyorum dedi McNabb. Bir makine ancak kullanıcısı kadar beceriklidir. EDB propagandası dedi Eve ama geri çekildi. Onu sık boğaz ettiğini biliyordu. Yakaladığın saniye bana haber ver. İlk bilen siz olacaksınız. Eve bakışlarını Hastings'e çevirdi. Adam oturmuş, yine kolları göğsünde kenetlenmiş, ağzında ara sıra beliren gerginlikle ufak bir polis ordusunun stüdyosuna allak bullak etmesini istiyordu. Eve dikkatini ondan hiç ayırmadan yardımcısına işaret etti. Peabody, Teğmen, kendine bir polis memuru seç ve gidip listendeki ikinci isimle görüş. Efendim? Yabancı dilde bir talimat mıydı? Neresini anlamadın? Resmi görüşmeyi benim yapmamı mı istiyorsunuz? Peabody'nin yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Tek başıma, siz olmadan. Cinayet masasında bir seneye aşkın bir süre çalıştıktan sonra, dava yetkilisi elini tutmadan bir şüpheliyi, rahat sorgulayamayacağını hissettiren bir sebep mi var? Hayır efendim. Peabody'nin yüzü şimdi parlak pembeye dönmüştü. Sadece siz hep, yani hani ben hiç... Peabody, Eve'in donuk bakışıyla boğazını temizledi ve omuzlarını kaldırdı. Cat Stevens'la görüşmeye gidiyorum efendim. Evet, işin bittiğinde sonraki talimatlar için benimle iletişime geç. Evet efendim. Görüşme için bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. İyi, sakın batırma. Eve, arkasını dönerken zihninden yardımcısına iyi şanslar diledi ve Hastings'e doğru ilerledi. İçindeki ses, aradıkları bağlantının burada olduğunu, Peabody'nin verilen görevden iyi bir saha tecrübesi dışında bir şeyle dönmeyeceğini söylüyordu. Pencere pervazına yaslanarak bir ayağını diğerinin üzerine attı. Can sıkıcı bir şey değil mi? Yabancıların gelip eşyalarını kurcalaması? Hastings başını çevirip ona bakana kadar bir an bekledi. Rachel Howard'ın nereden tanıdığını söylersen bir sürü gereksiz sıkıntıdan kurtulmuş oluruz. Onu tanıdığımı filan söylemedim ben. Sadece yüzünü bir yerde gördüm. Bu da lanet bir suç değildir herhalde. Fotoğraflarını mı çektin? Olabilir. Burada belki, stüdyoda. Adamın kaşları çatıldı. Eve onun hatırlamaya çalıştığını görebiliyordu. Hayır, hiç buraya gelmedi mi yani? Tanrım ben nereden bileyim? Adamın sesi öfkeyle dolu bir şekilde yine yükselmişti. İnsanlar buraya başka insanları da getirir. Tanrı bilir neden. Bazen bir model ya da bir grup kiralarım ve yanlarında tutup birini getirdikleri de olur. Genelde gelen meraklıları kapı dışarı atarım ama arada sırada benim de keyfim yerinde olur. Hafifçe gülümsedi. Çok sık olmamasına dikkat ederim. Fotoğrafçılıktan iyi kazanıyor musun? Hastings inlemeyle gülme arası bir ses çıkardı. Sen polislikten iyi kazanıyor musun? Tanrım hayır. Yani sadece yapabildiğin için yapıyorsun. Eve baş parmaklarını ceplerine sokarak onu inceledi. Adam ilginç bir tipti gerçekten. Demek genelde tür olarak onları pek sevmesen de insanların görüntülerini alıyorsun. Eve başını salladı. Bunu anlayabilirim ama burada elimizde genç ve güzel bir kız var. Erkekler genelde genç güzel kızlara bayılır. Hastings'in yüzü renklendi. Ben üniversite tayfasıyla takılmam, işim olmaz. Tanrı aşkına 40 yaşındayım, sıska bir yeni yetmeyle ne yapayım? Seks için lisanslı eskort kullanırım, temiz ve profesyonel. Hem sonrasında sıkıntı olmaz, kişisel ilişkilerden hoşlanmam. Eve gerçekten de eğlendiğini hissederek, benimle oynuyor diye düşündü. Evet, elbette, kişisel ilişkiler işleri karıştırır. Ben yüzleri severim diye mırıldandı Hastings. Şu anda burada oturmuş, senin günümü mahveden baş belası bir polis olduğunu düşünüyor olabilirim. Ama yüzünü sevdim. Senden nefret edebilirim ama yüzünü beğenmeme engel değil bu. Ben seninki hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Hastings güldü. Daha çirkin olamazdı herhalde. Ama onda bile bir güzellik var. Bir an gözlerini aşağı indirip ellerine doğru baktı, sonra derin bir nefes verdi. Ben o kızı öldürmedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Beni sinirlendiren insanları öldürme fantezileri kurduğum olur. Onları yüksek binalardan attığım, yağda kızarttığım, canlı yılanlarla dolu karanlık odalara kilitlediklerim olur. O tarz şeyler. Günü daha kolay tamamlamamı sağlıyor. Cidden ilginç bir tipsin Hastings. Hepimiz öyleyiz. O yüz, o kızın yüzü. Zararsız bir kız. İnsanları bu kadar pislik yapan şey nedir biliyor musun Teğmen Dallas? Zararsız olanlara zarar vermeleri. Evet, öyle yapmaları. Teğmen? McNab gözlerini ekrandan ayırmadan elini kaldırdı. Onu buldum. Eve koşturarak gitti ve ekrana baktı. Bir grup gencin arasında olmasına rağmen Rachel'ı anında fark etmişti. Herkes şık ve güzel giyimliydi. Arka fonda beyaz çiçekler vardı. Resmi bir parti ya da davet gibi bir şey diye düşündü Eve. Muhtemelen bir düğün. Kadraj onu ışıl ışıl, keyifli bir kahkahanın ortasında yakaladığında Rachel kolunu yanındaki başka bir kıza dolamış, başını hafifçe geriye doğru atmıştı. Hastings? Eve adama gelmesini işaret etti. Kim, ne, nerede, ne zaman diye sordu hızla. İşte bu. Adam ekranı incelemek için manevra yaptığında omzu sertçe McNab'e çarptı ve zayıf EDB dedektifini neredeyse sandalyeden düşürüyordu. Bu yüzü gördüğümü biliyordum. Bu nedir? Nedir, neymiş? Evet, Morelli De Soto düğünü. Ocak ayı. Bak etiketli zaten. Başka fotoğraflar da olması. Klavyeye sakın dokunma diye atıldı Eve. McNab, görüntüyü büyüt ve bas. Başka fotoğrafları da var mı Hastings? Lanet düğünün hepsi var. Anlaşmaya göre bir sene elimde tutmam gerek ki insanlar gelip istediklerinde seçebilsin. Ayrıca Jane, hala ya da büyük anne bilmem kim 6 ay sonra gelip bazı pozlardan isteyebilirler. Kızın başka fotoğrafları da var ve bazılarında onu tek başına çektim. Yüzü o kadar güzeldi ki. McNab, taramaya devam et ve kurbanın olduğu bütün fotoğrafları seç, büyüt ve bas. McNab, istenilen talimatları bilgisayara vererek taramaya devam etti. Düğün ahalisinin fotoğrafları Eve'in gözlerinin önünden geçiyordu. Gelin ve damadın, ailelerin, arkadaşların, yakın ve duygusal pozlar, komik ve eğlenceli pozlar, gençler, yaşlılar, arkadaşlar, aileler. Hepsi bu Dallas. Hayır, hayır değil diye atıldı Hastings, Eve daha bir şey diyemeden. Kızın daha fazla fotoğrafını çektim. Söyledim ya size başka pozları da var. İlgimi çeken birkaç yüzün daha ama onun da tek başına fotoğraflarını çektim. Bu diskin alt dosyasında, suretler, suretler diye bir dosyada. McNab dosyayı çağırdı. Eve, burada gelin ve damadın Hastings'in pek ilgisini çekmediğini gördü. Harita gibi kırışmış yüzüyle dalgınca gülümseyen, yaşlı, çok yaşlı bir kadının portresi vardı. Ağzında dondurma olan bir çocuk, üzerinde parti elbisesiyle bir koltukta kıvrılıp uyuyakalmış küçük bir kız. Şaşırtıcı ölçüde duygusal bir fotoğraftı bu. Başka fotoğraflar da ekrandan akıp geçti. "Bir hata olmalı," diye mırıldandı Hastings. "Kız burada yok ama ben o pozları çektiğimi hatırlıyorum. 4 ya da 5 habersiz 2 tane de poz verdiği fotoğraf olmalı. Lanet düğünde diğer herkesten fazla pozunu çektim onun. Çektim o fotoğrafları." "Sana inanıyorum." Eve parmaklarını hızlı hızlı beline vurarak düşündü. "Birkaç şey daha Hastings. Doğruluk testine girer misin?" "Lanet olsun, lanet olsun. Tamam, girerim." "Pekala, testi ayarlayacağım." Eve bilek ünitesine baktı. Test için geç kalmışlardı. "Yarına. Şimdi bu düğünde kiminle çalışmıştın?" "Nereden bileyim, lanet Ocak ayındaydı." "Dosyaların, kayıtların yok mu?" "İşlerime, fotoğraflara ve çekimlere dair var elbette. Ama asistanların kaydını tutmam. Asistanları daha çok tuvalet kağıdı gibi kullanıyorum diyelim. Ve inan bana tuvalet kağıdı çok daha yararlı bir şey." "Tanrım, onlara para ödüyorsun değil mi?" "Hak ettiklerinden çok daha fazlasını," diye başladı Hastings. Daha sonra gözlerini kırpıp bir an sustu. "Tamam, tamam. O işlerle Lucia ilgilenir. O kesin bilir." Rourke eve geldiğinde Eve'in ilk kez evde olmamasına sevindi. Hissettiğin suçluluk duygusunu görmezden gelerek arka taraftaki Somerset'in odasına doğru yönelmektense doğruca üst kata çıktı. Biraz vakte ihtiyacı vardı. Yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Tanrı aşkına biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Bu olay bir dalavere olabilirdi. Muhtemelen de öyle, dedi kendi kendine. Kayıt dışı ekipmanının olduğu güvenli çalışma odasına giriş kodunu tuşlarken, biraz para koparmak ya da bazı iş anlaşmaları konusunda dikkatini dağıtmak için ustaca hazırlanmış, karmaşık bir plandı bu. Ama neden geçmişinde o kadar derinlere gömülü bir şeyi kullansınlardı ki? Ve Tanrı aşkına, neden çabucak ortaya çıkarabileceği ve gerçekten de öyle yapacağı bir şey kullansınlardı ki? Bu hikaye saçmalıktı. Öyle olmalıydı. Ama Rourke emin olamıyordu. Uzun şık ve siyah çalışma konsoluna yerleşmeden önce canı içki istediğinden, biraz fazlaca istediğinden sert ve sütsüz kahveyi tercih etti. Bu odayı o kurmuş ve bütün güvenlik önlemlerini şahsen eklemişti. Tek bir amaçla. Bütün bilgisayar sistemlerinin bağlı olduğu Compu Guard'ın her şeyi gören gözlerinden ve diğer bilgisayarlardaki her veriye ulaşabilen uzun parmaklarından kurtulmak için. Artık sadece yasal işlerle uğraşan bir iş adamına dönüşmüş olsa da hala kendinden başka kimseyi ilgilendirmeyen işleri olabilirdi. Burada mahremiyet ekranlı camları, özel güvenlik kapısı olan bu odada Compu Guard'ın hiç haberi olmadan istediği veriyi gönderip alabilir, istediği arama ve taramaları yapabilir, zamanının ya da becerisinin yettiği herhangi bir sisteme girebilirdi. Büyük resim düşünüldüğünde aslında kısa sayılabilecek bir süre öncesine kadar bu odadaki ekipmanları kar amacıyla ve çok yasal olmayan ve kabul etmeliydi ki eğlenceli de olan bazı işler için kullandığı olmuştu. Belki de sadece alışkanlık gereğiydi. Bir hırsız ve dolandırıcı olarak büyümüştü. Sonuçta bunlar vazgeçilmesi zor alışkanlıklardı. Özellikle de bu konuda başarılıysan. Rourke her zaman başarılı olmuştu. Öyle iyiydi ki çok uzun süreden beri yaşamak için hırsızlık yapmasına gerek kalmamıştı. Suç bağlantılarını ve faaliyetlerini yavaş yavaş, katman katman ortadan kaldırmış, paranın getirebileceği türlü şeylerle cilalamıştı. Gözlerini odada gezdirdi. Kendinden yeni bir adam yaratmıştı. Yaratmaya çoktan başlamıştı. Sonra Eve girmişti hayatına. Rourke, Eve'in onu nasıl tamamladığını, bütünlediğini düşündü. Yine de birbirleri için pek çok şey olmalarına rağmen Rourke'un içinde Eve'in bile dokunamadığı bir yer vardı. Şimdi bir yabancı gelmişti. Onu şimdiye kadar olan her şeyin, yaptığı her şeyin, olduğu her şeyin, istediği her şeyin bir yalana dayandığına inandırmaya çalışan bir yabancı. Bir yalana ve cinayete. Rourke aynanın karşısında durdu ve baktı. Yüzüne, babasının yüzüne, tıpatıp babasına benzeyen bir yüzdü ve bundan kurtuluşu olmamıştı. Çok sık düşündüğü bir konu olmadığını düşündü bunun. Duyduğu şeylerin bu yüze tokat gibi çarpmasının, o hiç kimsenin dokunamadığı sert, ulaşılmaz yere kadar sarsılmasının nedeni buydu belki de. Ama Rourke bu konuyu halledecekti. Yüzleşmesi gereken bir şey varsa ne olursa olsun yüzleşecekti. U şeklindeki şık ve parlak konsolun arkasına oturdu, avucunu ekrana dayadı. Avuç içi taraması yapılırken ekranda kırmızı ışıklar yanıp söndü. Rourke'un yüzünde taş gibi bir ifade vardı. "Ben Rourke," dedi. "İşlemciler açılsın." Işıklar yandı ve makineler sessiz, neredeyse insana andıran mırıltılarla konuşmaya başladı. Rourke işe koyuldu. İlk olarak Moira O'Banion'ın hakkında kapsamlı seviyede bir sorgu istedi. İşi bittiğinde Moira'yı kendini tanıdığından daha iyi tanıyor olacaktı. İlk seviye temel bilgilerdi. Doğum tarihi ve yeri, anne babası ve kardeşleri, kocası ve çocukları, iş kayıtları. Rourke'un okudukları, kadının anlattıkları ile uyumluydu ama zaten bunu bekliyordu. İyi bir dolandırıcılığın sağlam temellere dayanması gerekiyordu, değil mi? Bunu en iyi o bilirdi. Ama kadın yalan söylüyor olmalıydı. Öyle olmalıydı çünkü eğer anlattıkları doğruysa... Rourke boğazına bir şeyin oturduğunu hissetti. Sakinleşmeye çalışarak ekrandaki verilere baktı. Yalan söylüyor olmak zorundaydı. O kadar. Tek yapması gereken küçük bir çatlak bulmaktı. Sonra kadının hikayesinin geri kalanı dağılıp çökecekti. Araştırmanın katmanları derinleşirken Moira'nın tıbbi kayıtlarını, finans durumunu ve ailesinin mali durumunu inceledi. Ölümcül bir soğukkanlılıkla kadının ve onunla bağlantılı herkesin mahremiyet alanlarında dolaşmaya başladı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 20. ayrımda.